politik kavramlara odaklanan Disiplinler Arası Podcast kanalı Zihni Politik'e hoş geldiniz. Zihni Politik'te politik niteliği olan kavramları alanında çalışmalar yürüten bir konuk eşliğinde inceliyoruz. Zihni Politik'e tercih ettiğiniz podcast platformundan kulak verebilirsiniz. Zihni Politik'in 14. bölümünde Maltepe Üniversitesi araştırma görevlisi Hasan Basri Çiftçi ile hukuk alanında kesişimsel bir konuyu, vergi, bütçe ve demokrasi etkileşimini konuştuk. Vergi ve bütçenin demokrasiyle olan içkin ilişkisini, görüşmeleri tamamlanan ve TBMM'de kabul edilen 2021 yılı bütçesindeki değişen dinamikleri, bütçene iyi bak projesini, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeyi ve daha fazlasını konuştuk. Keyifli dinlemeler. Yani çok temel bir yerden devlet bütçesinin ne olduğundan başlamak istiyorum aslında. Tabii bu bölümde vergi, bütçe ve demokrasiden bahsedeceğiz ama hepsinden teker teker gibi değil de bu iki hukuki süreç nasıl demokrasiyle iç içe ona odaklanmaya çalışacağız. Yani bu devlet bütçesi nedir ve bu bütçenin içine ne gibi gelir ve gider kalemleri dahildir ve devlet bütçelerinin bir de ilkeleri nelerdir belki? Bu da ek bir soru olabilir. Ya böyle temel bir yerden başlayabiliriz belki.
Tamam, harika.
Hoş geldin diyorum Hasan Basri.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum öncelikle. Bütçe gibi bir de vergi ve demokrasiyle bağlantısı çerçevesinde önemli bir konuyu Zihni Politik'e taşıdığın için ben de çok mutluyum. Yani aslında biraz sen sorunu sorarken bütçenin ne olabileceğiyle ilgili ipuçlarını verdin. İşte bütçenin mesela senin söylediğinden içinde bir takım gelirlerin, bir takım giderlerin olduğunu ve bir takım ilkelere tabi olarak hazırlandığını aslında biraz çıkarıyoruz. Şimdi biraz bu aslında senin sorunda ulaşabildiğimiz cevabın etrafından dolaşalım. Ama ondan önce bütçe kelimesine bakalım. Yani illa devlet bütçesi olmak zorunda da değil. Bir kişinin, bir grup insanın veya bir devletin belli bir süre için planladığı gelir ve harcamalar, bunların tamamına verdiğimiz isim bütçe. Kişiler işte faaliyetlerini yürütürken nasıl bir takım hesaplamalar yapıp işte gelirlerini giderleriyle bir şekilde denkleştirmeye ya da bizim bütçe açığı deyince çok tanıdık geliyor bize ama günlük hayatta da yaşayabildiğimiz şeyler oluyor, borçlanmalar vesaire. Yani bunların aslında daha devlet düzeyinde yaşanmasından bahsediliyor devlet bütçesinden bahsederken. Burada da bu kez işte kişisel gelirler ve kişisel harcamalar değil de kamu gelirleri ve kamu harcamaları var. Dolayısıyla yine devlet bütçesinin ne olduğunu anlamak için bir de kamu gelirlerinin ve kamu giderlerinin ne olduğunu tespit etmemiz gerekiyor ki biz bu içeriği doldurabilelim. Kamu gelirlerinin de yine en temelde aslında vergiler olduğunu söyleyebiliriz. Bizim Türk Anayasası'nın 73. maddesinde herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekte yükümlüdür yazar. Ki birçok ülkede böyle, Türkiye'de de yaklaşık %60'ı kamu gelirlerinin vergilerden oluşuyor. Sadece vergiler değil, vergilerin dışında resimler, harçlar, para fiskal gelirler, para cezaları, yine devletin özelleştirmeden sağladığı gelirler ya da bizzat devletin piyasada bir işte aktör olarak hizmet ürettiği, böylelikle elde ettiği gelirler. Bunların hepsi kamu gelirlerine dahil. Ama başta kamu gelirleri demekle aslında çok büyük bir oranda vergileri kastediyoruz. Kamu giderleri ise devletin aldığı mal ve hizmetler, bunların karşılığı olarak yaptığı ödemeler, aldığı borçlar, borçların faizleri, yaptığı bağış ve yardımlar, bir takım sosyal güvenlik harcamaları, ya da benim daha çalışma alanım olduğu gibi işte garantiler, devlet garantileri, borç üstlenimleri vesaire. Bunlar da kamu giderleri kısmına yazılıyor. Dolayısıyla aslında devlet bütçesi dediğimizde biz devletin yurttaşlarından, yurttaş olmak zorunda da değil, bir ülkede yaşayan, yani çünkü dolaylı vergiler de var, bir ülkede yaşayan insanlardan topladıkları ve kamu giderleri dediğimizde de o ülkede yaşayan insanlara harcadıklarını anlıyoruz. Bütçe de aslında devletin yaptığı şeylerin, işte topladığı gelirlerin ve yaptığı harcamaların bir arada bulunduğu bir doküman temelde. Bu dokümanın tabii kendine özel bir şekli, kendine özgü bir çıkarılma usulü ve kendine özgü bir içeriği var. Yani usul, esas ve şekil bakımından farklı bir doküman. Hani sıradan bir doküman değil. Bir kanun formunda parlamentolarca hazırlanması gereken bir doküman. Yine bunu da birazdan muhakkak konuşacağız. Bütçe hakkıyla bağlantılı olarak konuşacağız. Dolayısıyla yani devlet bütçesi nedir dediğinde çok kabaca devletin gelir ve giderlerini Bu gelirleri kimden topluyor? Aslında insanlardan, o ülkede yaşayan. Ve bu harcamaları kime yapıyor? Yine o insanlara. Dolayısıyla böyle bir şey anlıyoruz. Yani aslında genelde devlet bütçesiyle ilgili tanımlamalar yapılırken sadece gelirlerden ve harcamalardan bahsedilir ama bunun o sosyal boyutu biraz geri ikinci plana atılır. Dolayısıyla ben hani özellikle onun altında çizmek istiyorum burada. Yani insanlardan toplanan ve insanlara yapılan harcamalar. Dolayısıyla yine birazdan konuşacağız. Kişilerin bunlar hakkında hesap sorma hakkı doğacak. Tanım gereği olacak. Yani o yüzden tanımda bunun bulunması bence önemli. Diğer soruna gelirsek, evet devlet bütçesinin hazırlanması dediğim gibi farklı usullere ve esaslara tabi. Bunlardan en temeli, hani hakim prensiplerden bahsedecek olursak, en temeli önceden izin ilkesi dediğimiz ilke. Önceden izin ilkesi de yine bütçe hakkı ile ilgili olarak şu demek: ilgili mali yıl gelmeden, yani ki mesela şu anda 2021 bütçesi mecliste görüşülüyor. İlgili mali yılı, yani bu bizim örneğimiz 2021 gelmeden meclisin bütçeyi onaylaması anlamına geliyor. Bunun da önemi ne? Aslında parlamentolar yoluyla kişiler kendi kendilerini vergilendirmiş ve hangi, yani bu verdikleri vergilerin nereye harcanacağını da yine kendileri karar vermiş oluyor. Yani bu çok tabii bu arada indirgemeci ve basit bir açıklama. Buna birçok eleştiri yöneltilebilir. İşte mesela çoğunluk oyunun karar vermek için yeterli olduğunu varsayıyor mesela. Böyle bir argüman ya da işte demokratik temsilin tek yolu olarak parlamentoları görüyor vesaire. Böyle şeyler sorgulanabilir. Ama temelde buradaki ilişki, yani demokrasiyle bütçenin bağlantısı ve önceden izin ilkesi temelinde ilişki şuradan doğuyor. Kişiler devletin bir yıl daha, yani o mali yıl boyunca kendisini vergilendirmesine tekrar tekrar parlamentolar aracılığıyla izin veriyor ve bu toplanan vergilerin nereye harcanacağını da yine kendileri karar veriyor. Bir diğer ilkeden bahsedecek olursak, birlik ilkesi, yine devlet bütçesine egemen ilkelerden biri. Birlik ilkesiyle de şunu kastediyoruz: tüm kamu gelir ve giderleri tek bir elde tahmin ediliyor, planlanıyor ve dengeleniyor. Yani devletin yaptığı bütün harcamalar ve gelirler tek bir bütçede, yani birden fazla devlet bütçesi yok. Bunun aslında temeli de devletin gördüğü hizmetlerin, kamu hizmetlerinin genel bir nitelik taşımasıyla, yani toplumun tamamına yönelik olmasıyla ilgili. Bir diğeri aslında biraz evvel önceden izinden bahsederken ondan da biraz bahsetmiş oldum. Yıllık bütçe ilkesi, yani bütçenin yıllık periyotlarla çıkarılması. Bunu herhalde açıklamaya çok da gerek yok. Bir diğeri genellik ilkesi. Genellik ilkesinden de şunu anlıyoruz: tüm kamu gelirleri tüm kamu giderlerine karşılık oluşturuyor. Yani belli gelirler belli giderlere özgülenmiyor. Bütün kamu gelirleri toplanıyor ve bunlar bütün kamu giderlerinin karşılığı oluyor. Dolayısıyla fon istisnası var. Bazen fonları oluşturabiliyor devlet. İşte bu fonlardakiler belli bir hizmete ya da belli bir amaca, belli harcamalara özgülenmiş olabiliyor. Ama devlet bütçesinde bu istisna, kural olansa genellik ilkesi. Dolayısıyla aslında kişiler vergiyi ödediklerinde bir takım hizmetlerden yararlandıklarında bunların ikisinin arasında bir bağlantı kurulamıyor doğrudan. Çünkü devlete biz bütün hizmetler için vergi veriyoruz ve devletten vergimiz karşılığında bütün hizmetleri alıyoruz. Yani doğrudan bir şey almıyoruz. Genellik ilkesinin bir diğer boyutu da bu. Son ve belki de en önemlisi mali saydamlık ilkesi. Mali saydamlığın da yerine gelebilmesi için iki alt ilke gibi, hani iki alt kırılımından bahsedebiliriz mali saydamlığın. O da bütçenin açık ve anlaşılır olması. Şimdi anlaşılır olması, bütçeye bakan herkesin, ortalama bir işte yurttaşın orada ne olup bittiğini, benim ya da işte bu podcast'ın açıklamasına ya da başka bir takım STK'ların çalışmalarına vesaire ihtiyaç duymadan doğrudan anlayabilmesi anlamına geliyor. Bunun hani ne kadar sağlandığı galiba şu anda bu konuyu konuşuyor olmamızdan bile, yani bu bile bir gösterge. Diğeri de açık olması. Burada da devlet bütçesinin hazırlanma aşamalarının tamamının kamuoyuyla paylaşılması ve bu sayede aslında yine kendisini vergilendiren ve bu harcamaların nereye yapılacağını bilmesi gereken insanların, halkın, kamuoyunun bütçeyi sorgulamasına imkan vermesi sağlanmaya çalışılıyor. Özetle bu kadar.
Geçtiğimiz dönemde de bunun vurgusu çok da ön plana çıktığı için oradan devam edebiliriz belki. Devlet bütçesi konusu ve vergilendirme söz konusu olduğunda demokrasiyle olan ilişkisinden ne vurgu yaptın? Devlet bütçesinin belirlenmesinde izlenen süreçlerin niteliği, işte saydam olup olmaması, şeffaf olup olmaması, açık ve anlaşılabilir olup olmaması diğer bir deyişle. Ve demokratik işleyişler birbiriyle neden iç içe geçmiş durumda? Neden devlet bütçesi konusunda vatandaşlar olarak sahip olduğumuz farkındalık demokratik sistemler için önemli? Ya diğer bir deyişle aslında senin de proje koordinatörlüğünü yürüttün. Bütçemize iyi bak platformuyla da ilgili, bu Vergi Araştırmaları Derneği'ne bağlı oluyor. Bütçene iyi bak. Ya bütçemize iyi bakmak vatandaşlar olarak bir görevimiz ve bir sorumluluğumuz mu? Buradan devam
şimdi
edebilirsin.
Yani ben bunu tabii bir takım hani hayatta da cevapları akademik vermeye çalıştığım için şey oluyorum. Bazen çok böyle kavramsal kaçabiliyor. O yüzden hiç kavramlara girmeden çok açık bir şekilde söylemek istiyorum ki bugünkü demokratik devlet anlayışının tarihsel olarak yaslandığı yer zaten vergi. Yani hani dolayısıyla aralarındaki bağ aslında birinin diğerinin doğuşuna sebep olması. Yani işte Magna Carta'ya baktığımızda Kral John'a karşı ayaklanan kişiler ilk istediği şeylerden birisi Kral John'un keyfi vergilendirmesinden vazgeçmesi, yani keyfi vergiler koymaması. Amerika'nın kuruluş hikayesine bakınca işte yine Boston Tea Party, Boston Çay Partisi hikayesinde İngiltere'nin temsilciler meclisinin kolonileri içermemesi ama temsil etmediği kişileri vergilendirmesi, yani kolonilerin Amerika'daki sömürgelerinin vergilerini artırması ve mesela oradan bir temsilsiz vergi olmaz ilkesinin doğmasını görüyoruz. Türkiye'deki anayasal demokratik düzene baktığımızda ilk anayasal belge kabul edilen birçok anayasa hukukçusu tarafından ve siyaset bilimcisi tarafından Senedi İttifak, yine ayanların padişahın keyfi vergi koymamasını istemesiyle ilgili bir belge. Yani dolayısıyla dönüp demokratik işte bir takım bağımsızlık mücadelelerini Magna Carta'dan ya da işte Amerika'nın bağımsızlığından ya da Türkiye'nin anayasal demokratik sürecinden ele aldığımızda hep orada vergiyle ilgili bir şey görüyoruz. Yani elbette başka şeyler de görüyoruz. Yani azınlıklar da görüyoruz. Bir takım başka mülkiyet hakkı da görüyoruz vesaire. Ama temelde, ki zaten mülkiyet hakkı da yani vergiden bağımsız bir şey değil. Ama hep bir vergi vurgusu görüyoruz. Hakikaten bu bütçe, vergi ve şey meselesi, demokrasi meselesi aslında demokrasi, hani belki bölüm başlığımızın da tamamını açıklayacak şekilde demokratik bir şeyin demokratik olmasından ne anladığımız, başta zaten vergilerden ve bütçeden ne anladığımız da birlikte şekillenmiş tarih. Bütçe hakkı da aslında yine bütçe kelimesinden yola çıkarak tahmin edebileceğimiz üzere devletin hangi harcamaları yapabileceğini ve bu harcamaları karşılamak için yurttaşlarının ne gibi mali yükümlülükler yükleyebileceğine ilişkin olarak yine kişilerin söz sahibi olması. Yani buradan kişilerden kastımın az önce parlamentolar olduğunu söylemiştim. Başka türlü ifade etmeye çalışırsam kamu gelirlerini ve harcamalarını belirleme yetkisi yine kişilere ait ve kişiler parlamentolar yoluyla kendi kendilerini vergilendiriyorlar. Yani genel olarak bütçe hakkı dediğim şey kaynağını yurttaşların işte parlamentolarda demokratik olarak temsil edilmesi meselesinden alıyor. Ve az önce bahsettiğim üzere bir takım demokratik mücadelelerin sonucunda Kral John'un, işte padişahın ya da başka herhangi bir egemenin, bugün için belki bu bir yürütme olabilir, onun sınırsız vergi koyma, sınırsız vergi toplama ve sınırsız harcama yapma yetkilerini sınırlandırıyor. Şimdi parlamentoların işlevini düşünürken tabii ki onların işte bir takım hayatın her alanına dair bir sürü yasayı düzenleme ve işte hayatın nasıl yürütüleceğine karar verme gibi fonksiyonları var. Ama öte yandan bir de mali işlevleri var ve bu mali işlevleri aslında parlamentoların korucu işlevleri yine tarihsel açıdan baktığımızda. Dolayısıyla bir vatandaş olarak, sorunun son kısmına gelecek olursak, bir vatandaş olarak bütçeye dikkat kesilmemiz aslında parlamentonun kurucu mali temel işlevine dikkat kesilmemiz anlamına geliyor. Ve o olmadığında da, yani sınırsız vergi toplayan ve sınırsız harcama yapan bir devlet karşımızda olduğunda da demokrasiden zaten söz edemiyor hale geliyoruz. Dolayısıyla bir vatandaşın hani bütçesiyle kurduğu ilişki, bütçeyi dönüp de bakması, dikkat etmesi vesaire, oy verirken bununla ilgili düşünmesi ya da işte bir takım sivil, demokratik işte ne bileyim STK'lar vesaire gibi yapılara katılarak bu süreçte rol alması bu yüzden önemli. Tabii böyle konuşuyorum çok şey duyuluyor, yani gerçekten bazı sistemik sorunları acaba gözden mi kaçırıyoruz gibi duyuluyor. Birazdan herhalde onları da zaten konuşacağız. Yani bu sisteme dair sorunlar neler? Yani tabii ki bütçesine iyi bakması gereken kişi vatandaş ve diğer her şey güllük gülistanlık değil.
Peki daha somut ve Türkiye özelinde konuşursak yıllık bütçelerde yani nasıl bir dağılım var? Kaynaklar nereye ayrılıyor? Nasıl bir ağırlıklandırma, nasıl bir önceliklendirme var? Özellikle hani belki yıllar içindeki değişimini de konuşabiliriz. Ya kamu kaynakları dediğimiz kaynaklar nereye ağırlıklı olarak aktarılıyor? Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan da hareketle nasıl yorumlarsın? Tabii burada bir Covid etkisi de olmuş olabilir. Yani koronadan kaynaklı bütçede bazı değişiklikler de olmuş olabilir. Bunlara da
Çok
değinebilirsin tabii.
temel değişiklikler oldu 2021 bütçesi meclise gelmeden önce. Öncelikle istersen o iki temel değişiklikten bahsedeyim. Bunlardan birincisi fonksiyonel bütçe sınıflandırmasından vazgeçerek program sınıflandırmasına geçilmesi. Yine burada kavramlar karışıyor ama temelde şu. Eskiden hani ilk sorunun ilk kısmında sordun ya bütçede nasıl bir dağılım vardı diye. Bu dağılımı biz bütçeye baktığımızda fonksiyonlarda görebiliyorduk. Bir takım devletin gördüğü hizmetler vardı ve bütçe harcamaları da bütçedeki harcamalarda bu hizmetlerin bazı işte adlandırmalar vardı. Çeşitli düzeylerde o hizmetler sınıflandırılmıştı ve biz de hangi hizmete gittiğini görebiliyorduk en azından. Bunlar mesela atıyorum genel kamu hizmetleri, savunma hizmetleri. İşte kamu düzeni ve güvenlik, kamu düzeni ve güvenlik deyince de ne olduğu anlaşılmıyor ama işte mesela adalet hizmetleri vesaire oraya nasıl harcandı. Başka bir kalem çevre koruma hizmetleriydi, sağlık hizmetleri, tabii eğitim hizmetleri, dinlenme, kültür, din hizmetleri, sosyal güvenlik ve sosyal yardımlar. Dolayısıyla biz baktığımızda bunları hani nereye ne kadar harcanmışı görebiliyorduk ve oransal olarak da birbirleriyle karşılaştırabiliyorduk. 2021 bütçesi gelmeden birkaç gün önce artık fonksiyonel sınıflandırma değil program sınıflandırmasını yöntemini benimseyeceği kararı çıktı. Şimdi burada da şöyle bir sorun var. Yani aslında bu hani fonksiyonel iyidir, program sınıflandırma kötüdür diye kategorik olarak doğrudan söyleyebileceğimiz bir şey yok ortada. O yüzden hani ben şu anda direkt fonksiyoneli kaldırmaları çok çok kötü oldu işte felaket demiyorum. Ama şeylerde bütçe sınıflandırmalarında düzeyler yani alt kırılımlar çok önemli. Mesela ben savunma hizmetlerine baktığımda savunma hizmetlerinin alt düzeyinde işte askeri savunmaları görüyordum, sivil savunmayı görüyordum, dış askeri yardım hizmetlerini görüyordum veya sınıflandırmaya girmeyen bir takım savunma hizmetlerini de görebiliyordum. Artık bunu görmem mümkün değil. Tek düzeyli bir sınıflandırma benim sende program sınıflandırmasında. Bunun alt kırılımlarının açılması lazım. Açılmadı. Dolayısıyla 2021 itibariyle artık hangi işte devlet kurumunun, kamu kurumunun hangi programı için harcama yaptığını görebileceğim. Ve bunları da doğrudan hizmetlerle ilişkilendiremeyeceğim. Yani sana şunu söyleyemeyeceğim. 2021 bütçesi itibariyle işte sağlık için yapılan harcamalar şuduru geçen seneki kadar emin bir şekilde söyleyemeyeceğim. Ama 2021 bütçesine ilk bakışta evet bir Covid etkisi olduğu açık, sağlık bütçesi ve eğitim bütçesi geçen yıllara göre artmış, yani oransal olarak artmış durumda. Yoksa bütün bütçe artmış durumda ama tabii para değer kaybettiği için karşılaştırmak hani sayısal olarak çok da mantıklı olmuyor. Ama oransal olarak eğitim ve sağlıkta hani %13'leri bulmuş olduğunu söyleyebilirim. Devlete verdiğin sen 10 liradan 1 lirası işte eğitime ya da sağlığa gidiyor ya da 1,3 lirası gibi bir şey. İki önemli değişiklik oldu dedim. Diğeri de yine bütçe henüz 2021 bütçesi henüz meclise gelmeden önce borçlanma limitini değiştirdiler. Yani ben şimdi az önce size söz ederken bütçenin içinde neler olduğundan kamu harcamalarında borçlanmaların da ve hatta bunların faizlerinin de olduğunu söylemiştim. Borçlanma için de bütçe kanunlarında bir aslında limit oluyor işte yani çok kabaca devlet önümüzdeki yıl işte 100 liradan daha fazla harcayamaz deniyor. Ama bunu değiştirdiler. Bunu da şu şekilde değiştirdiler. 2020'nin Ekim ayında yaptıkları değişiklik 2020'nin Ocağı'ndan itibaren geçerli olacak şekilde değiştiler. Yani bu da şöyle bir şey oldu. Devlet zaten yetkisiz bir şekilde borçlanmış. Ama bu değişiklikle birlikte bütün bu yetkisiz borçlanmaları hani sanki 1 Ocak'tan beri öyle değilmiş gibi meşru kıldığımız bir şey oldu. Dolayısıyla hani devletin yetkisiz aldığı borçları temize de çıkarmış oldu. Farkındaysan daha 2021 bütçesine gelemedi. Bütçe gelmeden başımıza az önce çizdiğim çerçeve hani bütçe hakkıyla birlikte düşünüldüğünde ne türlü felaketler geldi. Yani o yetki olmadan, başların parlamentonun onayı olmadan harcama yapan, borçlanan bir devlet ve ayrıca mali saydamlık ilkesini zedeleyebilecek yeni bir sınıflandırma düzeni belirleyen bir devletle biz bütçe yapmaya başladık. Yine bu sürecin de bir mali saydamlık ilkesine uygun şekilde yürüdüğünü açıkçası düşünmüyorum. Şimdi yeni Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte hani sistemde işte Cumhurbaşkanı her dediği olacaktır falan gibi bir şey olmamasına rağmen hani yaratılan belki sosyal düzende iktidar partisi milletvekillerinin dahi bir hani itiraz ya da işte müzakere imkanı yok. Gerçekten Cumhurbaşkanlığı işte bütçeyi hazırlıyor. Önce plan bütçe komisyonunda görüşülüyor, ardından genel kurulda görüşülüyor. Bir yanlışlık yapıldığı mesela fark edildi. Gelecek sene toplanmayacak bir vergiden sanki gelir elde edilecekmiş gibi hesap yapıldı, ortaya çıktı. Bu ortaya çıkınca tabii planlanan bütçe açığı 245 milyar liraydı, 246 milyara çıkmış oldu vesaire vesaire. Yani böyle hatalarla ve müzakere imkanı olmayacak bir şekilde şu anda yeni yılın bütçesi hazırlanıyor. Ve senin de söylediğin gibi bütçe bir de meclise geç geldi. Bir ilkesi de dedim farklı işte şekil, usul ve içerik bakımından farklı bir şey doküman bütçe. En geç anayasal olarak mali yıl başlamadan 75 gün önce, ki bu da 17 Ekim'e denk geliyor, meclise sunulması gerekirdi. Ama 18 Ekim'de sunuldu, ki onu da tahmin ediyoruz bu arada. Yani bize söylenen 18 Ekim'de sunuldu ama ben 17 Ekim, 18 Ekim neredeyse 24 saat interneti taradım. Nerede bütçe, neden gelmedi bütçe diye. Orada benim fark ettiğim mesela bütçe komisyonunda bulunan milletvekillerinin dahi bütçe tasarısına geldiği ilk günlerde, yani geldiğini iddia edildiği günlerde dahi ulaşamadığıydı. Bütün bu söylediklerim böyle hani pratik işte yaşananlara dair bir takım böyle söylenmeler gibi duyuluyor. Bunun farkındayım ama değil. Çünkü hakikaten devletle ilişkimiz, az önce yayının başında da söylediğim gibi, bir tür alışveriş ilişkisi aslında. Yani bu tarihsel olarak da böyle, yani hani biz ona bir şey veriyoruz, o bize bir şey harcıyor ve ona ne vereceğimizi de ne harcayacağımızı da o bize söylemiyor. Yani çünkü hani onu biz oluşturmuşuz zaten, yani böyle devlet karşımıza çıkmamış, ben devletime bunları yapacağım vesaire, yine insanların oluşturduğu bir şey. De biz özellikle parlamentolardaki işte demokratik temsili bir sistem oluşturmuşuz. Yani bu sistemin az önce söylediğim gibi eleştirilecek şeyleri olabilir. Ama nihayetinde teorik olarak neyi ne kadar ödeyeceğime ve neyi ne kadar o ödediğimden neyi ne kadar alacağıma ben karar veriyorum. Dolayısıyla ben bunu yapamadığımda, örneğin bir işte Cumhurbaşkanlığı bunu hazırlayıp anayasal usule aykırı olarak meclise götürüp ve işte onlarca milletvekili sanki hiç yokmuş gibi müzakere dahi edilmeden, noktasıyla virgülüyle oynanmadan, yalnızca hataların tespit edilebildiği bir düzende onaylanması bizi Magna Carta'nın öncesine götürüyor. Boston Çay Partisi'nin öncesine götürüyor. Senedi İttifak'ın öncesine götürüyor. Yani olduğumuz yerden geriye gitmiş oluyoruz. Kazanımlarımızı, bir takım demokratik kazanımlarımızı yitirmiş oluyoruz. Bunu da seyretmek gerçekten çok üzücü.
Ya özellikle vergiler Türkiye'de, Türkiye gündeminde çok konuşulan bir şey son zamanlarda özellikle. Senin de belirttiğin gibi demokrasilerin çıkış noktalarında, anayasa maddelerinde, kendi çıkış nedenlerinde de verginin büyük bir yeri var. Bu üçlü de, bu vergi, bütçe ve demokrasi üçgeninde vergi tam olarak nerede duruyor ve özellikle yani Türkiye özelinde vergi konusundaki hassasiyet ve bu şey konusunda ne düşünüyorsun? Bunda geliştirilen vergi politikaları hakkında ne düşünüyorsun?
Evet, vergiciler genelde işte vergileri anlatırken üç gruba ayırıyorlar. Gelirden alınan vergiler, servetten alınan vergiler ve harcamadan alınan vergiler diye. Bir de bir ayrımdan söz ediyorlar. Dolaylı vergiler ve dolaysız, yani doğrudan vergiler. Bunların İlkinde aslında mesela gelirden alınan vergilerin birçoğu böyle, işte birisi işte sen ben maaşlarımızı aldığımızda elimize bir zaten vergisi alınmış para geçiyor. Dolayısıyla biz aslında mesela ne kadar maaş alıyoruz, işte 10 bin lira alıyorsak belki aslında 13 bin 15 bin alıyoruz. Ama bunun mesela farkında değiliz. Bir böyle bir boyut var. İşte servet bakımından olanlarda da yine geçtiğimiz günlerde epey gündemde oldu. Değerli konut vergisi oldu. Yani kişilerin elinde bulunan bir takım değerlerden, hani sırf elinde bulundukları için alınması. Bu belki kurumlar vergisinde, işte sonuçta şirketler büyük gelirler elde ediyorlar vesaire. Oradaki gelir vergilendirmesinden biraz daha ayrılıyor. Çünkü işte mirasla değerli konutları edinenler var vesaire. Böyle bir gündem oluşmuştu. Bir diğeri de harcama üzerinden alınan vergiler. Bunlar da işte katma değer vergisi gibi, ÖTV gibi. Yani sen bir şey aldığında, işte atıyorum bir çikolata aldığında %8, %18 artık hani şey matrağı neyse, ezberden ben de bilmiyorum ama genelde 18-8 gibi bir vergi ödüyorsun. Türkiye'deki vergilerin büyük kısmı, yani bu 2021 bütçesindeki gelirler kısmına bakınca da bunu görebiliyoruz. Büyük kısmı dolaylı vergilerden, yani bu özellikle harcamadan alınan vergilerden toplanıyor. Şimdi burada bir aslında adaletsizlikten söz ediyor genelde vergiciler. Çünkü kişilerin kazandıkları ya da elinde bulunanlardan değil, yaptıkları harcamadan alıyorsanız çok kazanan da işte multimilyarder birisi de yine aynı vergiyi ödüyor oluyor dolaylı vergilere. Hiç kazanmayan, asgari ücretle çalışan birisi de aynı vergiyi ödüyor. Dolayısıyla dolaylı vergilerin verginin adil dağılımı bakımından bir adaletsizlik yarattığı genelde düşünülür. Bütçemizin de büyük kısmı, yani gelecek yılda ve bu şu ana kadar da devletin topladığı gelirlerin büyük kısmının dolaylı vergilerden, KDV'den, ÖTV'den, işte özel iletişim vergisinden vesaire olması aslında adil dağılıma ilişkin bir soru işareti. Bunu bir kenara koyuyorum. Diğer yana da vergi aflarını koyuyorum. Yani Türkiye'de neredeyse 2 yılda bir vergi borçları yeniden yapılandırılıyor ve büyük şirketler vergi ödemiyorlar. Geçen yine bir yolsuzluk haberi olarak Çiğdem Toker yayınlamıştı. Bazen bazı şirketler işte bazı ihaleleri artık uygun olmayan şekillerde kamu gücü kötüye kullanılarak elde ediyorlar. Ve sonra mesela vergi tarafına bakıyoruz. Onlara tam da o kadarlık, işte ne kadar bir ihale almışlarsa tam da o kadarlık bir vergi affı geliyor mesela gibi bir haberle karşılaşmıştım. Bir tarafta da böyle, yani hani zaten vergilendirmenin dolaylı vergilendirmeler çoğunlukta olacak şekilde dizayn edilmesinin getirdiği adaletsizlik bir yana, öte tarafta da zaten az ödeyenin bir de ödemesi affediliyor, ödememesi sağlanıyor, yeniden yapılandırılıyor vesaire vesaire. Dolayısıyla vergilere baktığımızda hani ben hani ilk etapta daha ileri gidelim, derinleşelim dediğin için bu konulara da girilmesi gerektiğini düşündüm. Dolayısıyla hani vergilerin hangi işte şeylerden, gelirlerden mi, harcamalardan mı, yoksa servetten mi alınacağına ilişkin farklı modellerde, farklı bütçeler dizayn edilebilir ve farklı şekilde toplanabilir ve mesela böylelikle daha adil bir vergi düzeni sağlanabilir. Bu da bütçe aracılığıyla olabilir. Bir de şeyi söylemek istiyorum, yani temsil meselesiyle, yani tabii ki işte bütçenin dizayn edilme süreci verginin adil dağılımına elverişli olacak şekilde tabii ki yapılmalı, ama burada yine bence temsil ve kişilerin hakikaten, yani hem milletvekili düzeyinde hem de milletvekili olmayan alelade yurttaşlar düzeyinde bu süreçlere etki edebilme potansiyelinin olması gerekiyor. Şu an böyle bir potansiyel de yok. Genelde bütçe hakikaten çok tartışmalı geçer. Kavgalar, ne bileyim anlaşmazlıklar, sorular, sorgulamalar. Çünkü bir yandan da sadece bütçe onaylanırken, hani sadece bütçe değil, mesela Sayıştay çeşitli raporlarını sunuyor. İşte bir geçen sene, 2 sene evvelki kesin hesap kanunları çıkıyor. Yani devletin gerçekten ne kadar, hani bir de bu bütçelerin nasıl gerçekleştiğini de kesin hesap kanunlarıyla görüyoruz. Bunlar onaylanıyor, bir takım uygunluk bildirimleri veriyor Sayıştay vesaire. Dolayısıyla sadece devletin ne kadar harcayacağı değil, hakikaten ne kadar harcadığını da biz yine o görüşmelerde görebiliyoruz ve birçok şey açığa çıkıyor. Dolayısıyla yani salt vergi vermekle, hani bu bir evet vergi ödevi diye geçer anayasalarda ama tek başına bir ödev değildir. Aynı zamanda devletten yani tam olarak karşılığı olan bir şeyi istemek olmasa da genel olarak, madem hani bütçede genellik ilkesi var, bütçenin nasıl yapılacağını en azından kontrol edebilme ve etki edebilme potansiyeline sahip olmasında gerektirir. Dolayısıyla hani vergi, işte vergi adaleti ve temsil üzerinden yine bütçeyle böyle bir ilişki kurabiliriz diye düşünüyorum.
Özellikle ilk çıkan demokrasilere baktığımızda buradaki işleyen vergi sistemiyle Türkiye'deki son dönemde ve belki tarih içinde işleyen vergi sistemi arasında ne gibi böyle temel farklılıklar var? Belki oraya çok küçük bir giriş yapabiliriz.
Şimdi biz devletten az önce o fonksiyonel bütçedeki sınıflandırmaları açıklarken biraz hani ne tarz hizmetler aldığımızı aslında ortaya çıkarmış oldum. Biz devletten bir takım hizmetler alıyoruz. Bunlar işte kamu hizmetleri diyebiliriz. Sağlık hizmetleri alıyoruz. Eğitim hizmetleri alıyoruz. İşte güvenlik hizmetleri alıyoruz adliyelerde. Ve bu hizmetlerin bir finansmana ihtiyacı var. Çünkü yani mesela bir kamu hizmeti de böyle tek seferlik olmuyor genelde. İşte atıyorum bir ödeme gibi olmuyor. İşte sürekli bizim eğitim hizmeti almamız lazım. Sürekli sağlık hizmeti almamız lazım. Dolayısıyla hani bu sürekliliği artı bir de gelişen teknolojiyi düşününce İşte eğitimin mesela maliyeti artıyor. Hı-hı. Bugün pandemide yaşadığımızı aslında görüyoruz. Sağlığın yine pandemide yaşadığımızı görüyoruz. Sağlığın maliyeti artıyor. Dolayısıyla kamu hizmetinin finanse edilebilmesi için hem kamu hizmetinin kendi doğası gereği hem de yaşadığımız hayatın işte çeşitli gelişmelerle bir takım başka ek maliyetler getirmesi gereği bir maliyeti var. Ve bu maliyet yine çok az önce söylediğim gibi yüzde işte Türkiye için 50-60 oranlarında vergilerden karşılanıyor. Ama vergilerden karşılanması da bu finansmanın tek yolu değil. Bir diğer yolu borçlanma, bir diğer yolu para basma. Tabii para basmanın bir takım enflasyonist etkileri var, o yüzden genelde tercih edilmiyor. İşte borçlanmanın faizi var, tercih edilip edilmeyeceği çok tartışılmış. İşte 1929'a kadar tercih ediliyormuş, sonra tercih edilmemeye başlamış. 1973'te bu kez petrol krizinde yine ve işte neoliberal şu anki düzenimizde yine borçlanma olağan bir hale gelmiş. Onun dışında bir de bir takım işte özel kesimle işbirlikleri kurarak yapabilir. İşte bu da burada da yapışletlerle, yapışlet devletlerle vesairelerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla kamu hizmetinin finanse edilmesi düzenini aslında biraz hani devlet finanse edebilir ya da devlet özel kesimle bir araya gelerek finanse edebilir. Ve bu finansmanı da işte vergi toplayarak yapabilir, doğrudan yapıyorsa. Para basarak yapabilir ya da borçlanarak yapabilir. Birileriyle işte özel kesimle kamu özel işbirliği altında yapıyorsa da bir takım başka modeller altında yapabilir. Kamu hizmetinin finansmanının genel çerçevesi bu. Az evvelki belki adil dağılım sorusuna biraz dönersek, bir şeylerin işte hani sen vatandaşlar olarak bu vergileri devlet bütçelerine nasıl aktardığımızı sordun ya, buna belki öyle bir cevap verebiliriz. Şimdi kamu hizmetinin finansmanı da şöyle bir ilişki var. Eşit yani toplumdaki herkes kamu hizmetlerinden yararlanıyor diyoruz. Ama diğer tarafa baktığımızda vergilendirmenin daha çok dolaylı vergiler üzerinden eşitsiz bir şekilde yapıldığını söylüyoruz. Biz bunun maliyetine katlanırken eşit değiliz. Faydasını elde ederken varsayımsal olarak eşitiz. Yani yine döndüğümüzde bir takım şirketlerin borçları yapılandırılırken, affedilirken asgari ücret daha eline geçmeden vergilendiriliyor kişinin. Ya mesela asgari ücretin vergilendirilmesi çok temel bir sorudur. Vergilendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani dolayısıyla kurduğumuz denklemde bence zaten şey ortaya çıkıyor. Yükün kimin üstünde olduğu ortaya çıkıyor. Ve buna bir de bu kez şeyi ekliyoruz. Kişinin bu yaşadığına hiçbir şekilde etki edememe, bu yaşadığına hesabını soramama ve daha da ötesi bu yaşadığından haberdar olmama. Yani bununla ilgili kanaat bile oluşturamama, ne yaşadığını bilmeme gibi bir şey. Dolayısıyla hani ben bütün bütçene iyi bakıda, işte vergi, bütçe, demokrasi bu tarz konuşmaları da ya da işte kendi akademik çalışmalarımı da hep böyle bir wake up call, uyanma çağrısı gibi bir noktaya sürüklüyor oluyorum. Ama ister istemez. Çünkü bu wake up call işte ayanları seni ittifaka kavuşturdu. İşte bu wake up call Amerika'yı bağımsız yaptı ve yine bu wake up call bugün bildiğimiz işte demokratik parlamentonun temel kurucu mali işlevini ortaya çıkardı ve biz parlamentolara kavuştuk. Dolayısıyla o kadar hani esansiyel, o kadar temel görüyorum ve denklemde de yani sadece iktisadi olarak baktığımızda bile açığa çıkan şeylere bir de sosyal tarafını katarak bakınca ne kadar büyük bir adaletsizliğin ve yine felaketin işte vergi, bütçe ve demokrasi bakımından ve bu ilişkinin getirdikleri bakımından başta bütçe hakkı olmak üzere ne büyük bir felaketin yaşandığını görüyorum diyebilirim.
Yine sosyal etkilerine vurgu yapmamız gerekir dediğin için de bunu soruyorum. Ve özellikle tabii Bütçene İyi Bak'ın haftalık gündemlerinden bir tanesiydi. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe diye bir kavramdan bahsediyoruz. Bu nasıl olur? Yani toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe nasıl olur? Benzer bir şekilde bunun aynısını vergi için de sorabiliriz. Verginin toplumsal cinsiyetle ilişkisi ne olur?
Şimdi burada aslında toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeyi biraz bu işte Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesi işte UNDP'nin hedefleriyle 2030 kalkınma hedefleriyle birlikte düşünmek güzel olabilir diye düşünüyorum. Orada işte toplumsal cinsiyet eşitliği de sayısını hatırlamıyorum ama hedeflerden bir tanesiydi. Burada da bakmamız gereken yer aslında bu hakikaten kalkınma kelimesiyle işte development'la toplumsal cinsiyet eşitliğinin aslında nasıl yan yana geldiği meselesi. Temelde çok ilkel bir şekilde işte devletlerin kalkınmasını, gelişmesini başlarda bir uçuşa benzeten kimdi? Rostov muydu? Bir teori vardı. Buradan başlıyor modernleşme. Yani bütün işte devletler aslında belirli bir reçeteyi izlerlerse kalkınacaklar ve gayri safi milli hasılaları artacak. Sonra bunun işte daha Marksist bir perspektiften bağımlılık teorisiyle açık açıklandığı bir dönem oldu. Burada da işte uydu ülkelerden, sömürgecilikten vesaire bir aslında modernleşmenin eleştirisi yapılmış oldu. Buna hani devrim niteliğinde diye o zamanlarda karşılanan bir tepki Wallerstein'ın, sen de eminim çok iyi biliyorsun ki, dünya sistemleri teorisi oldu. İşte çekirdek ülkeler, periferi. Şimdi bunlar hani bir anda vergiden bahsederken ne alaka diyorsun, oraya geleceğim. bütün bunlar aslında hani bir devletin gelişmişliğini gayri safi milli hasıla üzerine hesaplayan ve kalkınmanın gerçekten o şekilde tanımlandığı bir dönemdi. Ama daha sonra bu bir şekilde zorlandı ve hatta Amartya Sen işte bunu zorladı. Daha sonra ekonomi alanında yanılmıyorsam Nobel aldı. O da bir insani gelişmişlik yaklaşımından söz etmeye başladı. Yani kişilerin capability'leri, yapabilirlikleri var ve bunları geliştirmesi lazım ülkelerin ki biz bu ülkelerin gerçekten işte kalkınmış olduğunu varsayalım. Yani çünkü gayri safi milli hasılası çok yüksek olabilir. İşte mesela Türkiye çok büyüyor olabilir ama en zengin işte yüzdelik dilimle en fakir yoksul yüzdelik dilim arasındaki uçurum artıyor olabilir. Ya da bizim vergilendirme örneğimizde işte daha çok dolaylı vergiler vesaire, yani kişilerin yapabilirlikleri kısıtlanıyor olabilir. Bunu da Amartya Sen'in bu teorisinde Nussbaum biraz daha genişletti ve kişilerin aslında sadece toplumsal cinsiyet özelinde de değil, kaynakların yeniden dağıtımı ile bu yapabilirliklerin artırılabileceğini söyledi. Yani insanlık daha doğrusu tarihin bir noktasında kadınlara ya da buraya başka işte ırk gibi bir şeyi koyabilirsin, determinantı koyabilirsin, haksız davranmışlar. Kastettiği şey şu: şimdi biz o kaynakların aslında yeniden dağıtımı vasıtasıyla bir çeşit eşitliği sağlama ve kişilerin yapabilirliklerini genişletme ve geliştirme şansına sahibiz ve ülkelerin kalkınma politikaları da artık bu şekilde belirleniyor oldu. Ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme az önce anlattığım bu hikayenin aslında bir çıktısı. Yani o başta bahsettiğim Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesi'yle toplumsal cinsiyet eşitliği kelimelerinin yan yana gelmesinin sebebi aslında kalkınma ekonomisi alanındaki bu değişiklikler. Yani bizim kalkınmayı nasıl anladığımız değişti. Kişisel olana bakmaya başladık. Kişilerin gelişmişliğine, yapabilirliklerin artmasına bakmaya başladık. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe de bize aslında böyle bir şeyi işaret ediyor. Bütçe sürecini, yani vergilerin nasıl toplanacağını ve gelirlerin nereye, kaynakların nereye aktarılacağını toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ya o eşitsizliği tedavi edecek şekilde, sağlatacak şekilde dizayn edebiliriz demeye çalışıyor. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe işte aslında bütçelemenin bütün aşamalarında bu bakışın benimsenmesiyle yapılan bütçedir diyebiliriz. Ama tabii ben bununla ilgili bir çalışma yapmıştım. Bakmıştım Türkiye'deki toplumsal cinsiyete duyarlı olarak yapıldığı düşünülen bütçelere. Nedense Türkiye'deki diskurda birkaç yıl önce bir değişiklik oldu ve toplumsal cinsiyet kelimesine bir alerji başladı. Yani cinsiyet toplumsal değildir vesaire. Biraz da belki hani Batı kültür çevresindeki işte LGBT destekli özgürlük hareketlerinden korku ya da işte onlara karşı bir tepki olarak toplumsal cinsiyet kelimesinden uzaklaşılmaya başlandı. Ondan önce mesela yerel yönetimlerde iktidar partisi ya da muhalefet fark etmeksizin toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe, hani bu kalıplara rastlayabiliyorduk. Ama daha sonra diskur merkezi yönetim bakımından ve iktidar partisinin yerel yönetimleri bakımından genelde daha çok kadının korunması, işte ailenin korunması vesaire gibi başka bir yere kaydı. Dolayısıyla bütçeden kaynak aktarımları da başka bir bakışa kaymış oldu. Öte taraftan hani şeyler çok mu iyi, muhalefet yerel yönetimleri çok mu iyi? Hayır, onlarda da şöyle bir şey vardı. Mesela İzmir'deydi yanılmıyorsam. İzmir Belediyesi'nin toplumsal cinsiyete duyarlı olarak yaptığı şeydeki harcamalar başka bir yere aktarılmış. Hani kesin hesaplara baktığımızda. Yani çünkü oraya harcamamış, öyle planlanmış ama öyle gerçekleşmemiş. Ve sanırım bir seyahat ezdi. Yani böyle işte erkek bürokratların gittiği bir Avrupa seyahatine gittiğiyle ilgili bir sonuca ulaşmıştım. Ya da işte mesela bazı yine yerel yönetimlerin toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeden anladığı 8 Mart'ta çiçek dağıtmak olabiliyor. Ya da işte aile, sosyal politikalar, onun da adı sürekli değişiyor. Bilmiyorum, şu an galiba aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oldu. Onun bir takım işte mikro krediler vererek şartlı nakit transferleriyle toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırma gibi çalışmaları var. Bunlar da mesela kadın girişimciliğini destekliyor. Yine plan olarak çok iyi diyorsunuz ama baktığınızda işte kadının nasıl bir girişimciliğini destekliyor? İşte ev içinde yaptığı reçelleri ticari olarak hani şey yapabilmesi için ya da işte örgü için. Bunlar yani evet bir noktada iyi o kadını desteklemek adına ama bir yandan da o ev içindeki o mağdur konumunu, eve hapsolma durumunu pekiştirmiş oluyor. Hatta belki bir de mikro krediler sonuçta yani hibe değil yani devlet geri istiyor sonra bunları. Dolayısıyla bir de hatta borçlu hale getirmiş oluyor falan. Böyle böyle hani toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe nasıl olmaz üzerinden galiba toplumsal cinsiyete duyarlı bütçenin nasıl olması gerektiğini ve neden böyle bir şey olduğunu açıklamış oldum. Çok kısaca vergisinden de söz edeyim. Vergide de şöyle bir sorunumuz var. Örneğin hijyen ürünü olarak geçiyor. İşte menstrual hijyen ürünleri pedler. Bakıyoruz diğer hijyen ürünleri arasında menstrual hijyen ürünleri daha fazla vergilendiriliyor. Yani benzer bir karşılaştırmayı işte erkek kişiler bakımından yapamıyoruz. Çünkü erkekler regl olmuyorlar. Dolayısıyla pede hani ya bu arada hani erkekler regl olmuyor da yine toplumsal yerden söylüyorum. Bunlar hiçbirisi kesin yargılar değil. Bu yani dolayısıyla bu ürünü kullananlar ve bu vergiyi ödeyenler çoğunlukla kadınlar oluyor. Dolayısıyla hijyen ürünleri bakımından zaten hani salt o ürünü tek başına alsak bile bir eşitsizlik varken bir de onu kendi grubu içerisinde karşılaştırdığımızda da diğer hijyen ürünlerinden daha fazla vergilendirildiğini görüyoruz. Başka bir eşitsizlik daha var. Yani iki eşitsizlik iç içe geçmiş gibi. Dolayısıyla mesela toplumsal cinsiyete duyarlı olan bir vergilendirme usulü de örneğin kadınların işte menstrual hijyen ürünlerinin vergilendirilmesi bakımından muaf tutulmasını ya da bu vergilerin olağan hijyen ürünlerine ya da neden hijyen ürünleri kategorisi ki yani başka bir kategoride vergilendirilmesi söz konusu olabilirdi. Çünkü böyle bir durumda hem toplumsal hani öyle bağlayayım hem toplumsal cinsiyet duyarlı bütçe bakımından hem de vergilendirmede toplumsal cinsiyete bakmanın gerekliliği bakımından yani sadece kadınlara ya da işte başka toplumsal cinsiyet gruplarına buna ihtiyacı olan başka toplumsal cinsiyet gruplarına verilmesi gereken bir takım şeyler onlara verilmediğinde sadece onlar mahrum kalıyorlar. Ama mesela onlara verilmemesi bunu sanki işte bakın erkeğe böyle bir muafiyet tanımadık, size de tanımıyoruz. Bu eşitlik gibi böyle absürt bir duruma şey yapıyor. Yani faydalanmayan kişi ve bundan mahrum kalan kişi hep aynı gruba tabi. Ama ona bunu vermemek bir anda eşitlik halini alıyor. Belki böyle bir yine eleştiriyle tamamlayabiliriz.
Peki. Çok teşekkür ediyorum Hasan Bahsi. Gerçekten değerli katkıların ve zaman ayırıp geldiğin için. Ben de çok faydalandım şahsen.
Ben teşekkür ediyorum. Umarım gerekli mesajları dinleyicilere verebilmişimdir. Daha sonra da umarım bu yayından sonra da bütçene iyi bakı ve verdiğine iyi bakı şeylerine, takip listelerini alırlar ve sistem buna müsaade etmese de bir şekilde kişiler en azından kişiler düzeyinde farkındalığı sağlama noktasında gerekli adımları atarlar diye umuyorum.
Zihni Politiği dinlemeyi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Önerilerinizi, yorumlarınızı ve eleştirilerinizi sosyal medya hesaplarında Zihni Politik hesabını etiketleyerek ya da mesaj göndererek paylaşabilirsiniz. Bir sonraki Zihni Politik'te görüşmek üzere.